Ayrım 6. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 83. 6. Benim zamanımda okul hayatı oldukça sıkıydı. Şafak sökmeden uyanıyor ve her türlü silahı kullanmayı öğreniyorduk. Matematik ve müzikle beraber yazmayı bile öğreniyorduk. Sadece köprü ve kale değil, saray yapımı hakkında da ders veriliyordu. Günde sadece bir kere ve o da hafif bir yemek yiyorduk. Bir Pers soylusu 20 yaşına geldiğinde eğer gerekliyse kendisi için yapamayacağı şey yoktur. Aslında bu eğitim sistemi çok daha basitti. Gençlere ata binme, ok atma, doğruyu söyleme öğretilirdi ve hepsi bu kadardı. Ne var ki Cyrus devrinde Pers soylu sınıfının askeri olmayan konularda da bilgi sahibi olması gerektiği açıkça ortaya çıktı. Sonunda Dara zamanında dünyanın büyük bir kısmını idare edecek şekilde eğitilmeye başladık. Fakat bizden gizli tutulan bir idari alan vardı, harem. Öğretmenlerimizin çoğu harem ağaları olmakla beraber bize haremin iç işleyişi hakkında hiçbir şey söylenmezdi. Bu gizemli dünya büyük kraldan ve benden başka herkese sonsuza kadar kapalıydı. Haremdeki nispeten uzun ikametimin sonraki kariyerime büyük katkıda bulunduğunu çok sık düşünmüşümdür. Sonunda prenslerin bulunduğu yere taşındığımda haremde yaklaşık 3 sene geçirmiştim. Normalde küçük bir soylu ergenliğe ulaşmadan önce annesinden en az 3 sene ayrılır ve saray okuluna gönderilir. Ben bir istisnaydım. Bu yüzden sadece Dara'nın karılarını değil aynı zamanda 1. ve 2. kalem odalarındaki muhataplarıyla yakın ilişki içinde çalışan harem ağalarını da tanıma imkanı buldum. Demokrit bu odaların ne olduğunu öğrenmek istiyor. 1. oda her zaman büyük kralın oturduğu sarayın 1. avlusunun arkasında bulunur. Yüzlerce katip uzun masalar üzerinde kralın yazışmalarını yapar ve bütün dilekçeleri kabul eder. Bu evraklar tasnif edildikten sonra 2. odadaki katipler krala hangilerinin gösterileceğine ya da daha doğrusu hangi mektubun veya dilekçenin şu ya da bu meclis üyesi gönderileceğine karar verir. 2. oda çok büyük bir güç icra eder. Bu odanın da harem ağalarının elinde olduğunu söylemeye gerek yok. Xerxes hayatın ikinci yarısında bana bir harem ağasının tüm hünerini ve zekasını taşıdığımı söyleyerek takılır dururdu. Ben de ona eğer haremde daha uzun kalmış olsaydı annesinden yönetim sanatını öğrenebileceğini söyleyerek takılırdım. O buna gülerdi ve sonra gülünecek hiçbir şey olmadığını kabul ederdi. Burada Dara'nın yönetime gelişine kadar yönetici sınıfa mensup evli kadınların erkeklere karışabildiğini ve zengin bir dulun, örneğin bir erkek gibi kendi çiftliklerini idare etmesinin pek garip olmadığını kaydetmeliyim. Cyrus zamanında kadınlar aybaşı halleri dışında erkeklerden ayrı tutulmazdı. Fakat Dara'nın düşünceleri Cyrus'tan farklıydı. Kraliyet ailesine mensup kadınları halktan kesinlikle uzak tutardı. Tabii ki soylular da onu takip eder ve karılarını saklarlardı. Bugün Pers bir kadının kocası dışında bir erkekle görüşmesi ya da konuşması kesinlikle mümkün değildir. Kadın bir defa evlendiğinde babasına ya da erkek kardeşlerine ve hatta haremden çıktıklarında kendi oğullarına bile bakamaz. Dara'nın kraliyet ailesine mensup kadınları halkın gözünden uzak tutmada neden bu kadar ısrarlı olduğundan emin değilim. Onlardan politik açıdan korktuğunu biliyorum. Öyle bile olsa onları hareme kapattığında neden daha az tehlikeli olacaklarını düşündüğünü bilmiyorum. Aslına bakılırsa halkın gözünden uzaklaştıklarında güçleri daha da artıyordu. Mükemmel bir gizlilik içerisinde onlar harem ağalarını, harem ağaları da onları kullanıyordu. Xerxes'in iktidarı zamanında önemli devlet daireleri kralın eşlerinden biriyle sıkı bir ortaklık içinde bulunan harem ağaları tarafından kontrol ediliyordu. En iyimser ifadeyle bu her zaman iyi bir şey değildi. Bununla beraber Dara'nın bu katı yönetiminde bile kuralların istisnaları her zaman mevcuttu. Kraliçe Atossa kadın, erkek, çocuk, hadım kim olursa kabul ederdi. Benim zamanımda ne gariptir ki hakkında hiçbir skandal dedikodusu yapılmadı. Yıllar önce göğsünü tedavi eden doktor Demosedes'le bir aşk ilişkisi yaşadığına dair bir söylenti yayıldı. Ben buna pek itibar etmiyorum. Demosedes'i iyi tanıyorum. O kraliyet ailesinden bir kadına ilişkiye girmeyecek kadar zeki ve kuruntulu biriydi. Atossa gençliğinde hadımları erkeklere tercih ederdi. Çoğu kadının yaptığı da buydu. Bir kere eğer bir harem ağası hadım etme zamanı cinsel olarak olgunluğa erişmişse normal bir ereksiyonu hala yaşayabilir. Yakışıklı harem ağaları haremdeki kadınların gözdeleridir. Büyük krallarımız akıllı bir şekilde bu olup bitenleri görmezden gelmeyi tercih eder. Kadınlar ahlaki erdemlerinden çok çocuklarının meşru olmasını sağlamak için erkeklerden ayrı tutulur. Haremdeki bir kadının harem ağasıyla yahut bir başka kadınla neler yaptığı, Eğer akıllıysa efendisini hiç ilgilendirmez. Harem kanunlarının bir diğer istisnası Lais'ti. O benim saraydaki tek akrabam olduğundan haremin avlusunun hemen dışındaki dairesinde birbirimizi düzenli olarak görüyorduk. Güçlü bir kadındı. Kendini harem ağlarından ya da kadınlardan faydalanmak zorunda hissetmiyordu. Bildiğim kadarıyla iki defa hamile kaldı. Her defasında bir yolunu bulup düşürdü çocukları. Pers ülkesinde düşük yapmak büyük bir suçtu. Ne var ki Lais'te bir aslan cesareti var. Herhangi birisi onu ihbar edebilirdi ama kimse bunu yapmadı. O bunu sarayı büyülediği gerçeğine bağlıyordu. Belki de öyleydi gerçekten. Uzun bir aşk ilişkisi yaşadı Tiran, Histiaos'u kendine bağladığına şüphe yok. Hayatımdaki en önemli sima olan Xerxes'le ilk karşılaşmamın nasıl olduğunu ne gariptir ki hatırlayamıyorum. O da hatırlamıyor bu buluşmayı. Neden hatırlasın ki? Xerxes tahtın mirasçısı olduğu açıkça ilan edilen bir prensti. Ben ise ne bir soylu ne de bir rahiptim. Sarayda aykırı bir insandım. Hiç kimse derecemi veya bana nasıl davranacağını bilmiyordu. Bununla birlikte iki güçlü koruyucum vardı. Histaspes ve Atossa. Xerxes'le Ekbatana'daki o yaz karşılaşmış olmalıyız. Birbirimize benim de katıldığım ilk resmi kabul töreni olan Dara ile yeğenlerinden biri arasındaki düğünde görmüş olmalıyız. Bu hatıramda her zaman canlı kalan bir olaydı. Çünkü sonunda büyük kral Dara'yı görmüştüm. Harem haftalarca çalkalandı durdu. Kadınlar bu evlilikten başka bir şey konuşmuyordu. Kimileri Dara ile Histaspes'in 11 yaşındaki torunu olan yeğeni arasındaki birleşmeyi onaylıyor, kimileri ise kralın bu sefer kraliyet ailesi dışından biriyle evlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Sonu gelmez ve bana göre sıkıcı bu tartışmalar haremin 3 dairesini de kaplayıvermişti. Demokrit bu 3 harem dairesini merak ediyor. Herkesin haremin 3 bölüme ayrıldığını bildiğini sanırdım. Sözde 3. dairede kraliçe veya ana kraliçe otururdu. Eğer bir ana kraliçe varsa o kralın karısından daha üst dereceli olacaktır. Sonraki daire kralın önceden tanıdığı kadınlar içindir. 1. daire ise bakirelere, müzik, dans ve konuşma dersleri alan yeni cariyelere ayrılmıştır. Düğün gecesi sarayın önünde askeri bir gösteri düzenlendi. Okul arkadaşlarım saray kapısında büyük krala eşlik ederlerken ben haremin çatısından yapılan manevraları tiksinerek seyretmek zorunda kaldım. Bir grup kadın ve harem ağası arasında sıkışmış ve büyülenmiş halde ölümsüzler olarak bilinen 10.000 kral muhafızının o karışık talimlerini izledim. Parlak güneş altındaki zırhları yeni yakalanmış bir balığın gümüş rengi pulları gibi parlıyordu. Mükemmel bir birliktelik ile mızraklarını fırlattıklarında güneş, ağaç ve demirden bulutla tutulmuş görünüyordu. Yanağım yarıkla dolu ağaç bir sütuna yapışmış halde duruyordum ve ne yazık ki altından bir tente altındaki kralı göremiyordum. Fakat gelini gayet iyi gördüm. Annesini ve kraliçe Atossa'nın koltukları arasındaki bir tabureye oturuyordu. Güzel görünüşlü bir kızdı ama olup bitenler nedeniyle ne yapacağını bilmez durumda görünüyordu. Askeri gösteri sırasında zaman zaman annesi ya da Atossa kulağına eğilip bir şeyler fısıldıyordu. Ne söyledilerse faydası olmuyordu. Gittikçe daha da telaşlı görünüyordu. Günün sonlarına doğru Dara ve küçük yeğenin düğünü halka kapandı. Sonra sarayın ana salonunda okul arkadaşlarımla katıldığım bir kabul töreni düzenlendi. Dara'nın yönetiminde saray törenleri o kadar karmaşıklaşmıştı ki bir şeyler muhakkak yanlış giderdi. Katay'da törenin bir kısmı baştan savma yapıldığında her şey baştan başlamak zorundaydı. Bu kuralı Pers Sarayı'nda uygulamak zorunda kalmış olsaydık dünyayı yönetmeye vaktimiz olmazdı. Pers Sarayı'ndaki karışıklık eğilimini Perslerin törenlerde içtiği çok miktarda şaraba bağlıyorum. Bu onların vahşi bir dağ kabilesi olduğu günlere dayanır. O zamanlarda kendilerini sonsuz içki alemlerine kaptırmışlardı. Onlar diyorum biz değil, dikkat edin. Spitamalar daha önce başka bir şey değillerse eğer Medilerdir. Tabii ki Zerdüşt sarhoşluktan nefret ederdi. Mecusilerin ondan bu kadar nefret etmelerinin bir sebebi de buydu. Mecusiler sadece şarabı değil kutsal Baoma'yı da aşırı derecede içerlerdi. Kürsüsün üzerindeki aslan tahtını ilk defa gördüğümde duyduğum korkuyu hala hatırlayabiliyorum. Lidya kralı Krezus için yapılmış tahtın arkası doğal ölçülerde bir aslan olup altın renkli başı sol omzunun üzerinden bakar şekilde dönük, zümrüt gözleri parıltılı ve fil dişinden dişleri açıktaydı. Çekiçlenmiş altından bir tente, uzun bir zincirle tahtın üzerine asılmış, kürsünün sağ ve sol yanlarına yanmakta olan işlemeli gümüş mangallar yerleştirilmişti. Ekbatana'da sütunlu salon olarak da bilinen Apadana'nın duvarlarına Kan bir sesin hayatındaki olayları tasvir eden gergef işleri asılıydı. Mısır'ın fethini bütün ayrıntılarıyla gösteren bu işlerde Kral Kambises'in muammalı ölümü ustalıklı biçimde atlanmıştı. Ben okul arkadaşlarımla birlikte tahtın sağında duruyordum. Tahta en yakın olanlar prenslerdi. Prenslerin yanında soylu altılının oğulları ve onların yanında da kralın erkek konukları bulunuyordu. Beni konuklarla soylar arasındaki ayrım çizgisine Milo ile Gobiras'ın büyük kralın kız kardeşinden olan en büyük oğlu arasına koymuşlardı. Tahtın solunda Dara'nın kral olmasını sağlayan soylu altılı duruyordu. Soylu altılıdan biri ihanet suçundan ölüme gönderilmiş olsa da en büyük oğluna soylu ve de şerefli bir aile temsil etmesi için izin verilirdi. Tüm dünyanın da bildiği gibi Kambises Mısır'dayken Gavumata isimli bir mecusi Kambises'in kardeşi Mardos'un kılığına girdi. Kambises Mısır'dan eve dönerken öldüğü zaman Gavumata tahtı ele geçirdi. Ama genç Dara bu soylu altılının da yardımıyla sahte Mardos'u öldürdü. Hem Mardos hem de Kambises'in dul karısı Atossa ile evlendi ve büyük kral oldu. İşte tüm dünyanın bildiği bu. Ben bu soylu altılıdan özellikle Gobiras'la ilgileniyordum. Bu uzun boylu, hafifçe kambur adamın saçı ve sakalı koyu kan kırmızısıydı. Sonraları Lais bana bunun nedeninin berberin yanlış boyalar kullanması olduğunu söylemişti. Tabii ki bu berber için ölümcül bir hataydı. Derhal idam edilmiş. Bu komik ilk izlenim nedeniyle olsa gerek, Gobiras'ı o günlerde başkalarının yaptığı gibi ciddiye almadım bir türlü. Aklıma sık sık Gobiras'ın Dara hakkında ne düşündüğü gelmiştir. Ondan nefret ettiğinden şüpheleniyorum. Onu kıskandığı kesindi bir kere. Ne de olsa onun da en az Dara kadar tahta geçme hakkı vardı. Fakat Dara kral oldu. Şimdi Gobiras torunu Artabazanes'in Dara'nın varisi olmasını istiyordu ve saray bu konuda ikiye bölünmüştü. Soylu altılı Artabazanes'e eğilimli gibiydi. Atossa ve Cyrus'un ailesi Xerxes'i istiyordu. Dara'ya gelince o bu konuda her zaman olduğu gibi sessizdi. Tahtın varisinin kim olacağını henüz karar verilmemişti. Birden bir davul ve tef gürültüsü koptu. Oymalı sedir ağacından yapılma kapı ardına kadar açıldı ve Dara kapının ağzında belirdi. Başında sadece kralın ve prensin giyebileceği keçeden yuvarlak bir şapka vardı. Şapkanın alt kısmına Cyrus'a ve ondan önceki 10 krala ait olan mavi beyaz hükümdarlık kurdelesi takılmıştı. Yere yüzü koyun uzanırken krala hızlıca bir göz attım. Prensler, yüksek dereceli soylular ayakta kalırken bizler hepimiz eğilip sağ elini öpmek zorundaydık. Krala izin olmadan bakmak büyük bir suç olduğundan herkes gibi ben de kaçamak bakışlar atıyordum. Dara o zamanlar 38 yaşındaydı. Uzun boylu olmamakla beraber vücudu orantılıydı. Üzerine giydiği al renkli dar pantolon adeleli bacaklarını rahatça gösteriyordu. Pantolonun üzerinde medlere özgü mor bir kuşak ve kuşağın üzerinde de altın iplikle işlenmiş pençelerini vurmaya hazır bir şahin görünüyordu. Tahta yaklaşırken safran rengi deri ayakkabılarında kehribar düğmeler olduğunu fark ettim. Dara sağ elinde devleti yönetme gücünün simgesi olan altından ince bir asa taşıyordu. Sol elinde ise evrensel ölümsüzlüğün sembolü olan yine altından iki tomurcuklu bir lotus vardı. Kralın boyasız sakalı uzun ve doğal olarak kıvırcıktı. Kırmızı bir tilkinin düz ve parlak kürkü gibi parlıyordu. Yüzü ise güzel renkliydi. Göz kapakları çevresine çizilmiş koyu hatlar gök mavisi gözlerini daha parlak gösteriyordu. Efsanevi Cyrus'un Pers ülkesindeki en yakışıklı erkek olduğu söyleniyordu. Dara Perslerin en yakışıklısı olmasa da Apadana'nın 22 sütun arasında azametle yürüyen bir aslan gibi gezerken göz kamaştırıcı bir görüntü veriyordu. Dara'yı başı türbanlı sakisi ve kralın özel peşkirini ve sinekliğini taşıyan saray mabeyincisi takip ediyordu. Ayrıca yanında Histaspes, yeni evlendiği çocuğun babası ve en büyük oğlu Artabazanes vardı. 20'lerinde gürbüz bir genç olan Artabazanes'in sakalı büyük babası Gobiras'ın feci şekilde boyalı sakalı kadar kırmızıydı. O sıralar kuzey sınırında komutandı. Dara tahta yaklaştığında altın asasıyla neşeli bir şekilde Gobiras'a vurdu. Sonra yaşlı adama kendisini kucaklaması için bir işaret yaptı. Bu özel bir iltimas işaretiydi. Gobiras gözleri aşağı bakar ve kolları her iki elde karşı kol ağzı içerisinde gizlenecek şekilde katlı halde Dara'yı öptü. Bu arada hiç kimse krala itaatini göstermek ya da sarayla ilişkili bir iş dışında elini gösteremez. Bunun nedeni açıktır. Kimse kralın huzuruna silahla giremeyeceğinden saray nedimleri ve duacılar ona eşlik etmeden önce tepeden tırnağa aranır. Sonra bir kat daha güvenli olması açısından ellerini ondan saklamak zorundadırlar. Bu eski Med geleneği diğer birçokları gibi Cyrus tarafından da benimsenmişti. Dara aslan tahtın önüne geldiğinde ellerini birbirine çarptı. Herkes kralın ismini söylemeye hazır biçimde doğruldu. Bu kadim töreni sık sık işitmeme rağmen bunu tekrar işitmek istemesem de her seferinde titremekten kendimi alamam. Gobryas soylu altılının birincisi olarak Dara'yı selamlayacak ilk kişi olacaktı. Alkmaion. Gobryas'ın sert sesi neredeyse düşmancaydı. Hiç şüphesiz gerçek duygularını istem dışı olarak dışa vuruyordu. Sonra Histaspes geliyordu. Bilge Tanrı'nın inayeti sayesinde diye bağırdı. Büyük kral. Bu o gün salonda bulunan ve batılın takipçisi olan mecusi çoğunluğa bir meydan okuma anlamına geliyordu. Bulunduğum yerden onları görememekle beraber sonradan mecusilerin Bilge Tanrı'nın ismini işittiklerinde birbirlerine gizli işaretler yaptıklarını öğrendim. Dara'nın kardeşleri odanın farklı köşelerinden gelerek birer birer ünvanlarını saydılar. Histaspes'in 4 eşi ve 20 oğlu vardı. Hepsi o gün itibariyle sağdılar ve muhtemelen Ekbatana'daydılar. Bereket versin ki Dara'nın birçok uzun ünvanı vardı. Her ünvan tek tek söylendikten sonra bir davul ve tef gürültüsü koptu. Dara'nın en büyük kız kardeşi Pers kralı diye bağırdı. Bir küçük kardeşi Med kralı ve bir sonraki kardeşi de Babil kralı ünvanlarını söyledi. Bu sonuncusu Xerxes'in bu kadim krallığı sonsuza kadar terk etmek zorunda kaldığı zaman bırakıldı. Sonra odanın karşı tarafından Dara'nın Mısır'daki isminin ardından Mısır firavunu ünvanı işitildi. Kendinden önceki kan bir ses gibi Dara'da Mısır tanrısı Ra'nın dünyadaki tecessümü ve dolayısıyla Mısır'ın meşru tanrı kralı olduğu iddiasındaydı. Korkarım ki Dara'da dini konularda en az Cyrus kadar fırsatçıydı. Bununla beraber Cyrus dünya egemenliğinin bilge tanrının bir lütfu olduğunu hiçbir zaman kabul etmemişken, Dara eğer bilgi tanrı olmasaydı kendisinin hiçbir şekilde kral olamayacağını açıkça ilan etmişti. Dara sonraları Mısırlıları atası Ra'nın bilgi tanrıdan daha büyük olduğunu söylemeye başladı. Xerxes'in kendisine Firavun'u örnek almaması konusunda ikna edebildiğimi söylemekten mutluluk duyuyorum. Sonuç olarak bugün Mısır'da diğerleri gibi bir vilayet ve Nil Vadisi'nin şeytani tanrı kralları sonsuza kadar ortadan kalkmıştır. Dara'nın ünvanları birer birer ve de zafer edasıyla söylendi. Neden olmasın ki? Cyrus'tan Dara'ya kadar dünyanın büyük kısmı Pers hakimiyeti altına girdi. Ayrıca büyük kralımız herkes tarafından bu geniş dünyanın baştan sona hakimi olarak biliniyor. Dara'nın en büyük oğlu Artabazanes bir adım ileri çıktı ve herkesi şaşırtacak kadar alçak bir sesle Krallar Kralı şeklindeki o eşsiz ünvanı söyledi. Artabazanes'in ne kadar yumuşak söylerse söylesin bu nihai ünvanı haykırmak için seçilmesi özel bir iltimas olarak algılandı ve böylece kraliçe Atossa'nın iddiası da zayıflamış oldu. Gobryas'a baktım. Sert biçimde durmuş ateş kırmızısı bıyığının altından gülümsüyordu. Nihayet büyük kral aslan tahtına oturdu. 6. ayrımın sonu sayfa 93.